Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni bir hafta ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, hattın diğer ucunda sevgili Eser Karakaş var. Eser hoş geldin, nasılsın?
Çok teşekkürler, iyiyim, gayet iyiyim. Sağ ol Güldem, sen nasılsın?
İyiyim, ben de iyiyim.
Ula nasıl, ula önemli olan Ege.
Valla önümüz yaz, bahar diye düşünüyorum. Artık hani kış bitti, tamam. Burası gayet keyifli. Umutlu olmak için sebepler var burada havasal etmenlerden.
Senede bir gün diye bir şarkı vardı Alaturka'da eski.
Evet.
Senede bir gün diye Bülent bir şeyindi. Kim söylüyorum, bestekar Bülent bir bey. Burada dün bir 18'e çıktı hava sıcaklığı ve güneş vardı ama herhalde 6 aydır ilk defa oldu. Bugün tekrar kapalı, tekrar soğuk ondan sonra ama dün en azından bir güneş gördük ve şeyde evet. Ne derler?
Kedi gibi yatsaydınız altında.
Allah hemen sokağa çıktım zaten yani. Ben
de
hiç İyi. Ama bugün tekrar hava 9 derece indi. Öyle bir gün yaptı yani. Verdi sana.
İyi, tadını çıkarmış olmanı diliyorum.
Yani ama gittim bir kafede oturdum yani güneşin altında. Evet.
Şimdi bu hafta yani nereden başlasak, nasıl anlatsak? Veriler var bir kere. Geçtiğimiz haftanın son gününde Ocak ayına ait ödemeler dengesi detayları geldi. Arkasından sanayi üretimi geldi. Ciro endeksleri geldi. Sonra bu hafta başında bugün itibariyle Ocak bütçe, merkezi bütçe rakamları geldi. Biz zaten Haziran'ın nakit bütçesinden biraz bir önden bir fikir sahibi olmuştuk performansın ne olduğuna dair. Bir de tabii bu hafta bu kritik demeyeyim ama hani bana göre ilginç olan bir Merkez Bankası para kurulu toplantısı var. Ekonomiden gelen sinyaller büyümeye geçildiği, hafifçe toparlanmanın hızlandığı yönünde. Enflasyon zaten 12'nin üzerinde. Yaklaşık 15, 16 hatta 17 diyen de var milyar dolar kamu bankalarından harcanarak, satılarak altınla dolara karşı 6 seviyesinin altına tutulmaya çalışan Türk lirasının onun üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz.
Bu ben ortamda, özellikle bu konuyu konuşmak istiyorum.
Evet, bu ortamda Merkez Bankası faiz indirir mi? Piyasaya baktığımız zaman indirmez diyenler azınlıkta, genel olarak 25 hatta 50'de ortalama bas puan indirir diyen var. Bu da negatif reel faize iyice geçilmiş oluyor. Çünkü enflasyon %12'nin altına kolay kolay kısa vadede inecek gibi değil. Bu ne perhiz, bu ne lehan tutuşusu diyesi geliyor insanın. Çünkü gerçekten büyüme var, enflasyon yüksek. TL değer kaybediyor. Bir Merkez Bankası 1200 küsur bas puan indirdikten sonra nasıl böyle bir ortamda tekrar faiz indirmeye devam eder? Eder. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız işte hafta sonunda yaptığı açıklamaları gördük. Artık yatırım istiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası reel sektörde top. Faizleri tek hanelere neredeyse indirdik. Daha da inecek diyor. Arkasından da Türkiye'den bir Japonya, bir Avrupa Birliği olmasın diyor ki bunun hani nedenlerini çok net bir şekilde de tartışabiliriz. Hani eğitimden araştırma geliştirmeye harcanan fonlar, inşaat dışına neredeyse hiçbir şekilde yatırım yapılmaması gibi sorunlar nedeniyle özetle hani oraya varmak biraz uzun ve sancılı bir yol Türkiye için.
Bu lafını sevdim Sayın Cumhurbaşkanı çünkü neden bir Avrupa Birliği olmasın demek? Çünkü yanılmıyorsam bir sene olmadı daha. Zavallı Avrupa Birliği demişti.
Ha, o açıdan evet tabii.
Zavallı Avrupa Birliği demişti. Aradan bir sene sonra ciddi bir bilinçlenme var demek Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Bu Türkiye için iyi bir şey. Şimdiki bir Avrupa Birliği olabiliriz demek. Demek onun bizim çok çok çok çok çok ötemizde ve olumlu bir yerde olduğunun kabulü anlamına gelir. Bu da iyi bir şey yani. Biraz artık polyanacılık mı derler buna? Polyanacılık oynamakta bazı şeyleri
polyanacılık, evet.
İyi tarafını görmeye çalışmakta fayda olabilir.
Evet, çünkü dil sürçmesi de olabilir.
Ben bu lafını sevdim Cumhurbaşkanı'nın.
Peki abi ben olabilir. Ben bu kadar analiz etmemiştim.
Geçen sene zavallı abi diyordu.
Evet.
Yani onun için.
Onun için evet. Öyle. Ya gelen verilere tabii bakalım. İşte sanayi üretimi Aralık ayına ait %8.6 yıllık bazda büyümüş durumda. Ciro endekslerinde pozitife dönüş var. Zaten Aralık ayı PMI verisini de hatırlar isek 51 küsürlerin üzerine çıkmıştı. Arkasından gelen ödemeler dengesi Ocak ayı rakamlarında ki oluşan açık büyük bir ya da temelinde ithalattaki hızlanmanın ihracatın yavaş seyretmesi nedeniyle oluşuyor ki turizm gelirleri hala güçlü mevsimine göre göreceli olarak ona rağmen, güçlü olmasına rağmen. Tabii orada Ödemirer dengesi için kritik nokta özellikle 2019 sonunda ki bütün işte fonlamanın yaklaşık doğrudan yatırımlar içindeki 5 milyar dolarcık olması Türkiye ekonomisi açısından, bunun yarısında inşaat sektörüne gitmiş olması. Dolayısıyla pek doğrudan yatırımın olmadığından bahsetmek mümkün. Zaten tehlikeli dengelerden bir tanesi de bunu oluşturuyor. Ve bütün bunların eşliğinde bir taraftan da şeyi gördük, işte İş Bankası hisseleri tekrar gündemde, satışıp hazineye geçmesinin. Ben biraz susayım, topu sana bırakayım. Açıklanan veriler, İş Bankası konusu, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları, artık yatırım yapma zamanı. Gerçekten yatırım yapılabilecek bir ortam var mı Türkiye'de? Bu düşük faiz, baskı altındaki kur sürdürülebilir politikalar sonucunda mı oluşuyor bu sonuçlar? Bunları merak ediyorum ben.
Önce Ocak 2020 bütçesiyle ilgili yani yorum yapmayacağım, sadece de sen daha hızlı geçtin orayı.
Evet, detaylı rakamlara girmedim, doğru söylüyorsun.
Ondan sonra ben hemen söyleyeceğim.
Yaklaşık 20 milyarlık bütçe fazlasının temelinde yine Merkez Bankası'nın aktarılan o akçeler var, 35 milyar. 5 milyar da kar transferi var, hemen Ocak'ta yapılmış. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bu performansın sürmesi zor. Bir tek faktör önemli, harcamalardaki artış %9.6. Biraz frene basılmış gibi duruyor, o ilginç. Ama bu gelir performansı tabii kalıcı değil mevcut ortamda.
Yani Ocak ayında, yani yuvarlayarak söylüyorum rakamları, 100 milyar lira Ocak ayı, Ocak 2020 yani bu vereceğim şeyler, bir bütçe harcaması var. 122 milyar TL'de, yani küsuratları atıyorum, ve bütçe geliri var. Şimdi bu 122 milyar bütçe gelirinin 67 milyarı şeyden geliyor, vergi gelirleri. 53 milyar lirası da vergi dışı gelirlerden geliyor.
Evet.
Şimdi bu vergi dışı gelirlerin ne olduğunu sen biraz önce söyledin. Çünkü niye böyle? 2020 için, yani 2020 bütçesinde 152 milyar liralık TL'lik bir vergi dışı gelir bütün yılın bütünü için, %35'i Ocak ayında gerçekleşmiş. Bu 152 milyar TL'lik vergi dışı gelirlerin 53 milyarı şeyde gerçekleşmiş. Ocak ayında gerçekleşmiş. Bunlar hazineden, pardon hazine diyorum, özür diliyorum, Merkez Bankası'ndan aktarılan işte kar ve ihtiyat akçeleri. Değil mi?
Evet.
Yani aşağı yukarı böyle. Evet, ortada bir 22, senin söylediğin gibi 22 milyar liralık bir bütçe fazlası var ama bu Türkiye'nin bu manzara, yani vergi gelirleriyle şey giderler arasında muazzam bir fark var. Bütçe giderler arasında bir fark var ve olağanüstü bir gelirden kaynaklanıyor bu. Olağanüstü bir gelir derken bu ne kadar gelir belli değil yani. O ihtiyat akçelerinin şeye aktarılması. Dolayısıyla ortada her türlü yoruma açık diyeceğim. Herhangi bir olumsuz şey söylemeyeceğim. Her türlü yoruma açık bir bütçe şeyi var, manzarası var şu anda.
Evet, evet.
Yani her türlü yoruma açık bu. Artık ne kadar şey yaparsak onu bilmiyorum. Evet, ilginç bir şey. Bunları tutturamayacağımızı söyleyeyim ama yaklaşık 2020 yılı için yani yaklaşık 22 milyar TL'lik bütçe açığı öngörüyoruz. Ondan sonra, pardon özür diliyorum, 38 milyar TL'lik.
Evet, evet, biraz düşük geldi bana da.
140 milyarlık bir bütçe açığı öngörüyoruz. Buna rağmen bu ay, Ocak ayında 22 milyar TL bir fazla vermişiz. Evet, işte her türlü yorum açıklıyorum, fazla bir şey söylemiyorum. Evet, seni dinliyorum. Evet.
Yani bütçe performansı böyle. Orada tabii yeni kaynaklar yaratmak adına bir takım girişimler olacak gibi gözüküyor sene içinde. Her ne kadar işte az önce söylemeye çalıştığım gibi harcamalarda bir frene basılmış gibi dursa da, çünkü geçen sene seçimlerden sonra da hükümetimiz harcamaları devam ettirdi. Buradaki temel faktör bir an önce büyümeyi %5'e çekmek, işsizliği oranını aşağı indirmek. ve AKP'nin özellikle yerel seçimlerde ekonomi nedeniyle aldığı kayıpları tersine çevirmekti. 2023 seçimlerine kadar büyük ihtimalle. Dolayısıyla ben harcamaların bu denli baskı altında kalabileceğini de düşünmüyorum senin ortalaması olarak. Yeni gelir kaynakları bulmaya çalışacaklar. Bu anlamda İş Bankası'nın bu satış hikayesini nereye koymak lazım? Bu bir gelir kaynağı mı olmak üzere acaba bu tartışmalar yeni bir kamu bankası yaratmak mı? Yoksa dikkatleri birilerinin işte bir köşe yazıları var bu yönde. Konu İdlib, konu işte Suriye, konu içerideki ekonomik sorunlar yine dikkatleri başka yere çekmek çabası mı sence?
Bugün biraz önce bir Türk kanalından yani izledim. Gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın çevresinde ve bu görevi üstlenen yani hazırlıkları yapan dediği Cumhurbaşkanı'nın çevreden yavaş yavaş bu işin zorluğunun anlaşıldığına ve yapılamayacağına dair sesler gelmeye başlamış. Yani çünkü anayasanın 84. maddesi var. Çok açık bir madde. Bu iş anayasanın 84. maddesine taban tabana
Aykırı.
aykırı bir
Bu
şey.
80. madde ne diyor Eser? Biraz açar mısın? Yani detaylı
Şimdi
değil tabii de bir kabaca fikrin vardır.
önüme şeyi aldım. Ne derler? Anayasayı aldım. Şimdi, ya dur bir dakika. Ben 84 bir anda karıştırdım. 94 miydi? Bir anda ben anayasacı değilim tabii herkes. O yüzden yani bu Atatürk'ün şeyinden bahsediyor. Vallahi şu anda bulamıyorum.
Tamam öyle yani bakarız ona da detayına bakarız.
Yanlış söyledim.
Yani mirasla mı ilgili yoksa
Biraz değil.
evet.
Biraz değil. Ondan sonra ama birazdan bulursam tekrar şey yapacağım. Ondan sonra ben bu İdlib meselesinin burada belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Yani yanılabilir mi? Yani böyle şeyler çok yapıyorlar çünkü yani cambaza bak şeyini. Ama ben İş Bankası gibi Türkiye'nin ikinci büyük bankasıydı galiba değil mi? Şeyden sonra, Ziraat'tan
Evet.
sonra galiba. İkinci büyük bankasının da kamulaştırılma isteğini. Bir de böyle işte yani psikolojik bir şeyler de var arkada. Bunları da insan yaşlandıkça daha iyi görüyor.
Evet, Taksim'e cami yapmak gibi.
Yani evet ondan sonra illaki yani işte Atatürk'ün hisseleri var orada ama aynı, bu bankanın tabii kurucusu da Celal Bayar. Yani Demokrat Parti'nin kurucusu aynı zamanda. Yani ama psikolojik olarak bir sıkıntı var. Bir uğraşma şeyi var. Bu çok yanlış bir şey. Neyse.
Evet.
Ama ben bunun şu anda birazdan geleceğim şimdi şeye. Bana 2 dakika müsaade eder misin bir özetleyeyim bu
Tabii
esas
tabii
bulmak
lütfen.
istediğim şeyi. 1999 yılında Robert Mundell diye Kolombiya Üniversitesi'nden profesör, iktisat profesörü, Kanadalı, Amerikan vatandaşı tabii. Mundell Nobel alıyor. 1960'lardan gelen bir çalışması var Robert Mundell'in. Mundell okulu tam nasıl telaffuz ediliyor. Marcus Fleming'le beraber. Marcus Fleming de IMF'de çok üst düzey bir yönetici o dönemde. Marcus Fleming. Bu Mundell Fleming modeli diye geçiyor. Çok basit bir şey söylüyorlar ama çok önemli bir şey. Bu da o da şu. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ülkede bunu matematiksel olarak da gösteriyorlar zaten bu model çerçevesinde. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir yerde bir para birliğinde ya da bir ülkede çok önemli değil bu. Hem kurları hem de faizi baskılayamazsın diyorlar. Ha, ikisini birden bastırmak nasıl mümkün olabiliyor? Hem kurları hem faizi bastırmak, sermaye hareketlerindeki serbestliğe son vereceksin. O zaman yapabilirsin diyorlar. Yani kurlar üzerine baskı yapmayacaksın, faizler üzerine baskı yapmayacaksın. Ya da ancak birini, eğer sermaye hareketleri serbestse ancak birini baskılayabilirsin diyorlar. Şimdi Türkiye'de bütün bu konuda geri adım atma çabalarına şuna buna rağmen Türkiye hala sermaye hareketlerinin serbest olduğu, 89 tarihli 38 sayılı kararın önemli ölçüde yürürlükte olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu Mandel Fleming modelinin bir ayağı, bu üçgenden bahsettiler. Triloji denir, yani teslis denir buna. Bir ayağı da sermaye hareketlerinin serbestisi. Şimdi bu Türkiye'de geçerli. Yani bunu tartışmıyoruz. Şimdi, eğer sermaye hareketleri serbestse bir ülkede hem kurları hem faizi baskılayamazsın diyorlar. Ne demek faizi baskılamak? Yani bağımsız bir para politikası izleyemez Merkez Bankası diyorlar. Ne demek bağımsız para politikası izlemek? Yani kafasına göre takılamaz. Biraz argo söyledim, özür diliyorum. Merkez Bankası ben faizleri böyle yapacağım. Böyle bir şey yok diyorlar.
Evet, piyasa dinamiklerine göre, enflasyona göre.
Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Bu çok önemli, doğru bir model bu. Yani Nobel almış bir model sonuç olarak yani. Şimdi biraz önce sen de çok güzel söyledin. Onun için bu konuya şimdi girdim. Kamu bankaları 17 milyon dolar satmışlar. Kuru 6 liranın üzerine çıkartmayalım diye. Şimdi kur iki türlü baskılanabilir. Bu bir şeyden önce yani 24 Ocak öncesi gibi diyelim. 70'li 60'lı yıllarda olduğu gibi sabit kur rejimine dönersin. Dersin ki 1 dolar işte diyelim 5 TL dersin. Ve dokunmazsın buna. Bu idari bir karardır. Bu şeydir yani sabit kur rejimidir. Ama bir de şimdi o çok tabii
ki o da kur ataklarıyla sona erer genelde.
Evet, yani
Asya, Rusya, Türkiye gördüğümüz
üzere. Ama şimdi bir de Latin şu var. Amerika. Mesela kamu bankalarını kullanarak, Merkez Bankası'nı kullanarak kamu bankalarına 17 milyar dolar küçük bir rakamdan bahsetmiyoruz.
Tabii tabii.
Sattırarak kuru 6'da tutmaya çalışırsan bu da aşağı yukarı ekonomik sonuçları olarak sabit kur rejimi özleme ya da çabası değil midir? Yani kafamda.
Tabii.
Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
Ya bir taraftan da swap piyasasıyla hani yabancıyı da girmemesine çalıştırtırsan.
Tabii aynen öyle. Aynen.
Ya
öyle.
Geçen hafta bir de kamu bankalarının bilançoları açıklanmaya başladı. Dikkatini çekmiştir mutlaka.
Kar etmediler de karları %30 azaldı.
Azaldı. Neden azaldı? Çünkü bu yapılan vadeli kur işlemleri nedeniyle.
Aynen. Hani aynen.
Eskiden görev zararı olarak oluyordu. Şimdi hani piyasada bunları işlem yapan bir taraf olarak kullanıp yine aynı zararı yazdırıyorlar. Ne oldu? İşte altın altına tutuldu. 6-7 aydır enflasyon tek haneye düşer gibi oldu. Zaten düşmedi. Şimdi altının üzerinde evet haldır uldur gitmiyor artık kur devalüasyonu.
Ama acaba
bunu cari açık arttıkça, enflasyon yüksek kaldıkça acaba gitmeyecek.
Tabii şimdi biraz önce
mali performans böyle oldukça.
Biraz önce olumlu haberler de verdik. İşte perakende endeksinde kıpırdanma var, sanayi üretiminde kıpırdanma var, cirolarda artış var. Bu belli ki ekonomide bir kıpırdanma dönemine giriyoruz. Bunun sonucu cari açık 2019'da olduğu gibi olmayacak. Cari açık büyümeye başlayınca bu kamu bankalarının sattığı dolarlarla 6 lira da tutabilecek miyiz doları? Ya da bu konuda baskı yapacağız. Dolayısıyla şimdi kurlar üzerinde bir baskı oldu var. Şimdi bir dedikodu var. Bilmiyorum bu dedikodu ama sen belki daha yakından biliyorsundur. Bu kamu bankalarında adına milli takım denen adamlar var olduğu söyleniyor. Bu milli takım kim? Bunlar traderlar. 24 saat şey yapabiliyorlarmış bunlar şey başlarında. Bilgisayar evet. Başlarında.
Evet, vatan millet Sakarya mantığıyla
banka görevlisi bunlar. Yani kurda bir yukarı doğru başını kaldırma olur olmaz şey izinleri var ya. Esetleri kadar bankanın şeyindeki olan bilançosunda gözüken dövizi satmak. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Evet, işte zararlar şimdi, böyle oluşmuş işte.
Belli bu zararlar böyle. Şimdi %30 tabii çok iyi göremiyorum onları. O kadar öyle bir çabada sarf etmedim. Yani acaba bu yani bu koşullarda gerçekten kamu bankalarının başına gelen sadece karların %30 azalması mı? Yoksa bir muhasebe oyunlarıyla zarar eden bu bankalar işte az da olsa karlı mı gösteriliyor? Onu da bilemiyorum.
Ya şimdi faizlerden kar elde ediyorlar. Çünkü faizler hızla düştü. Ya oradan bir kar var.
Yani var.
Ama işte çok hassas dengeler bunlar. Hem kuru tutmak için
kuru tutmak
işlem şimdi. Yapılıp işlem çevriliyor. Satış baskısı var. Zarar yazılıyor. Enflasyon 12'de politika faizi biliyoruz ki işte 9'a kadar indirilecek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Arkasından evet. Oluşan bir dengesizlik hani 2018 kadar büyük dengesizlik de oluşması gerekmiyor. Çok daha kırılgan hassas. Yabancı sermayenin artık girmediği bir ortamda. Hani %2,5-3 cari açık bile çok yüksek gelebilir TL'nin bir oynaması için enflasyon %12-13 civarındayken. Acaba faiz burada kalacak mı? Faiz yükselirse hem de kur işlemlerinden zarar yaparsa bu bankalar karlılığını koruyabilecekler mi? Hani bunlar düşünülmesi gereken sorular bence.
Kurun üzerinde bir baskı var. Gelelim evet. Faiz tarafına. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri adı altında sürekli devlet tahvili satın alıyor.
Hazine. Tabii tabii o da var tabii.
Şimdi
hedefini tamam, büyüttü. Bu hedefi dahilinde ama hedefini büyüttü.
Görüyoruz. Kurun üzerine bir baskıyı görüyoruz. Yani işte 17-18 milyar dolarlık şey alıyorsa, dolar satıyorsa üç kamu bankası kurun üzerine bir baskı var. Anlatabiliyor muyum? Ama peki şimdi gelelim faiz tarafına. Niye tahvil alıyor Merkez Bankası? bu Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasındaki bu modele işlerlik kazandırmak. Nedir o Sayın Cumhurbaşkanı?
Faizi indirmek işte.
Yani faizler ve enflasyonun hep aynı yönde hareket ettiği.
Aynı yönde hareket etti, tabii.
Yani faizler düşerse enflasyon düşecek. Faizler artarsa enflasyon da artacak. Şimdi bir kere teoride böyle bir şey yok. Önümde şimdi Blanchard'ın makro kitabını aldım yani. Biraz şeyden önce. Ya böyle bir şey yok yani, teoride yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, hani bu bir acaba bilmiyorum, bizim de bilmediğimiz bir iktisat diploması var herhalde. Hani hiç kimseye göstermiyor ya. Yani bu çok ciddi bir iddia. Yani ondan sonra. Bak mesela şimdi hazine Mart ayında 17.6 milyar TL borç ödeyecek. Hazine Mart ayında 17.6 milyar ödeme yapacak. Borç ödemesi yapacak. Merkez Bankası'nın TL varlıkları da 16 milyar şey olmuş, TL varlıklarında artış olmuş. Ne demek TL varlığında artış olması bir şeyin?
Tahvil almışlar.
Tahvil alıyor. Yani bir de bir çok daha önemli bir şey var. Belki hepsinden de önemli. Yabancı kaçıyor. Ne demek yabancı kaçıyor?
Mahfillerini ülkeden satıyorlar. Korkuyor artık. O Türkiye riski alınmıyor tabii.
Mahfillerini satıyorlar. Bu boşluğu
satıyorlar. Toplamışındaki payı en yükseklerde %35'lerdi 2008'lerde. Aynen. Şimdi aynen. %9'lar 8'ler aynen. civarında yanlış hatırlamıyorum.
Bu boşluğu kim dolduracak?
Merkez Bankamız dolduruyor şu anda.
Merkez Bankası ve kamu bankaları doldurmaya çalışıyor.
Kamu bankaları doldurmaya çalışıyor.
Doldurmaya tabii. çalışıyorlar. Ocak sadece Ocak yani bitirdiğimiz Ocak 2020'de Merkez Bankası 2 milyar TL'lik şey yapmış. Tahvil alımında bulunmuş. Yani bilemiyorum Güldem.
Ya bu, dengesizlikler oluşuyor şu anda. Hani ekonomi gerçekten ölüm noktasına böyle bir harekete geçiyor ama bu hareket hep işte seninle geçen sene boyunca konuştuğumuz çok büyük bedellerle bu hareket yaratıldı kamu üzerinde oluşturulan. Tabii. Şimdi zaman, bu dengesizlikler ortaya çıkıyor. Enflasyonla kurda yavaş yavaş kıpraşıyor. Ya bu bence sürdürülemez bir durum. Hani bu eksi yani, sıfır büyümeden belki %4'leri 5'leri göreceğiz. Arkasından yine sıfır büyümenin geleceği bir şok dalgasıyla sonuçlanacak gibi geliyor bana. Yani bu 2020'de mi olur, 2021'e mi sarkar onu bilemiyorum tabii.
Yani kamu bankalarının 17 milyar dolar satmasını, hazinenin ve pardon merkezin sürekli olarak hazine kağıdı almasını, devlet tahvili satın almasını hem faizler hem kurlar üzerinde baskı olarak görülüyor.
Evet.
Şimdi bu peki o zaman 1999 Nobel'ini boşuna mı verdiler Mandel, Fleming Nobel'ine? Böyle bir şey olamaz diyor model.
Olamaz, evet. Ama,
ha, bu ne olabilir? Tabii bu Türkiye için kötünün de kötüsü bir senaryo olabilir. Belki çok da uzak olmayan bir vadede sermaye hareketlerine sınır getirebilir sistem. Anlatabiliyor muyum? Ha, evet. O zaman bu baskıyı yapabiliyorsun teorik olarak. Bunu Mandel de yazıyor.
Ya yani ama eğer, hani o sermaye hareketine nasıl baskı gelir? Türkiye ihracatla büyütmeye çalışan, evet iç talep önemli burada yarı yarı neredeyse ama İhracat odaklı, açık bir ekonomi. Yani burada o kadar çok firma batar ki öyle bir sermaye kontrolü gelirse. Bundan onlarca yıl çıkılamaz. Hani öyle bir seçenek bence yok aslında hükümetin elinde.
Allah'ım.
Olmaması gerekir ya da bunu düşünülmemesi, konuşulmaması gerekir. Yani nasıl bu saçma sapan bir darbe tartışmaları başladı, nereden çıktığı belli olmayan. Bu tür sermaye kontrollerinin akıllara bile gelmiyor olması lazım. Bence. Ama tabii. İşte her şey ortada.
Hayır ben bunu siyasetten söylemiyorum. Yani görüyorum. Ben bir iktisatçıyım. Bu Mandel Fleming, ben Nobel ödülünün de çok öyle boşuna verilen bir ödül olmadığını da düşünenlerdenim. Bazıları Nobel ödülü çöpe atmak lazım falan diyorlar ya. Yani iktisat Nobel'leri hiç öyle
i̇ktisat
değil.
İktisat hiç öyle değil tabii ki.
Ondan sonra hani bu sene Edebiyat Nobel'inde bir mesele oldu ama yani onu da ayırmak lazım. Siyasi tavırla şeyi karıştırmamak lazım. Yani o da ayrı bir mesele. Ama Mandel 99'da bu ödülü almışsa söylediğinde bir şey var. Diyor ki yani her iki hem faize ve kura aynı anda sermaye hareketlerini serbest olduğu bir yerde baskı yapamazsın diyor. Bunun sonucunda bizimkiler bunu şey yaparlarsa, ısrarcı olurlarsa o zaman herhalde ya büyük bir krize girecek Türkiye. Çünkü ne demek ama yapamazsın demek. Sistem patlayacak demek. Yani evet, çok amiyane bir tabirle söylüyorum. Amiyane değil ama yani bir şey bir örnekle. Bu hani düdüklü tencerenin üzerine baskı yapmak gibi bir şey. Buhar çıkarırken.
Et ne kadar etkili o kadar Türkiye fizik alanını. Evet.
bir ara şeylerde, gazetelerde patlayan düdük bitenci haberinden geçilmezdi yani ondan sonra. Bunu bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu Mandel Fleming modelini bilmeyebilir. Ben dün bir yazı yazdım AFAL'de. Bu bir yarı şaka yarı ciddi şöyle bir şey söyledim. KPSS yapıyorlar ya yeni kamu hizmet verecek kişilere. İşte orada bir işte belli bir bilgi testi, belli temel konularda bir seviye istiyorlar. Ben de yarı şaka yolu şunu dedim. Yani ekonomi Türkiye'de gibi bir yerde, dışı açık piyasa ekonomisinin içinde Türkiye, ekonomi bakanlarına ve Merkez Bankası Başkanı, Hazine Müsteşarı gibi ya da Maliye Bakanı gibi çok önemli üst düzey ekonomi, siyasetçi ve bürokratına bu göreve gelirken bir Mandel Fleming modeliyle ilgili bir kapsamlı bir briefing verilmeli bence birileri tarafından.
Tabii bu sadece o da değil.
Hayır, ama en azından.
En azından. Yani
bilsinler ki sermaye hakikaten serbest olduğu bir yerde hem kur hem faiz üzerine baskı yaparsan bu bir felakete yol açacaktır. Ama şu anda benim gözlemim sanki böyle bir şeyin olmadığı, ne derler, böyle bir bilginin, ne bileyim mesela acaba Damat Bey Mandel Fleming modelini biliyor mu? Emin değilim vallahi. Yani Cumhurbaşkanı bilmediğine eminim ama Cumhurbaşkanı bilmeyebilir.
Tabii tabii, etrafında danışmanlar,
ekonomik danışmanları var. Evet.
Yani, hani süremiz azalıyor ama bir taraftan da şey var, işte anketler çıkıyor. Anketlerde Cumhurbaşkanlığı sistemi çok odakta negatif olarak. İşte bir değişiklik yapalım, ne yapalım? Parti başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı ayıralım. Ve parti başkanı kim olsun? İşte en yakınımızda Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, ailenin de içinde olması vesilesiyle herhalde turlara çıkarılıyormuş, deneniyormuş acaba olabilir mi bu iş diye. Dolayısıyla hani o modeller biliniyor bilinmiyor, ölçekler ya da mihenk noktaları onlar değil sanıyorum. Çok başka faktörler devreye giriyor yönetimi devralmak konusunda, noktasında diyeyim hatta. Öyle.
Yani bilmiyorum Güldem. Ben İş Bankası'nın da şimdi bulamadım anayasa maddesini ilgili.
Bir haftaya bakar, dikkatli.
Evet, ondan sonra.
Bir an merak ettim, sordum ben de. Çünkü ben de okudum ama içeriğini çok dikkat etmeden okudum.
İş Bankası'yla böyle bir bu ortamda böyle bir şeyin tekrar ortaya getirilmesi. Senin söylediğin, sen de haklı olabilirsin. Yani bir cambaza bak oyunu da olabilir. Çünkü CHP buna çok sert tepki verecek herhalde. Bu çok sert tepki ciddi bir siyasal tırmanmaya yol açabilir. Bu arada İdlib midlib unutulabilir. Bu, sen de haklısın. Ama ben şey gibi bakıyorum hala yani. Sanki yeni bir kamu bankasına ihtiyacımız var. Yani bizim yok da Erdoğan'ın var. Evet. Ya da damadım var. Yeni bir, hem de büyük bir kamu bankasına. İş Bankası tabii öyle bir şey değil yani. Değil, Halk Bankası değil.
Tabii.
Biliyor muyum?
Evet.
Vakıflar Allah Bankası değil yani. Evet. Yani bilmiyorum yani.
Eser, evet, çok teşekkür ederim. Bu hafta katkıların için süremiz doldu. Şimdi böyle bir anda kesilebilir.
Ben çok teşekkür ederim.
Lafına kestim, kusura bakma.
Her zaman gibi yine çok konuşuyorum değil mi?
Estağfurullah, benim de çenem düştü. Ama ben de alıştım seninle böyle güzel güzel tartışmaya. Dört gözle bekliyorum her hafta başı.
Ben de öyle. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim ben de katkıların için.
Çok selamlar.
Herkese iyi haftalar. Bakalım Merkez Bankamız bu hafta neler yapacak, neler açıklayacak. Haftaya bunları tekrar tartışmak üzere. İyi bir hafta diliyorum dinleyicilerimize.
İyi haftalar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.